Sevgili izleyicilerimiz, hepinize merhaba. Yeni bir Ayaküstü programında Yavuz Altun'la birlikteyiz. Bayramımız geçmiş, bayramımız mübarek olsun, kutlu olsun. Biz gene bir pazar programı yapıyoruz ve gene Sedat Peker gündeme bütün ağırlığıyla girdi. Artık Sedat Peker yorumcusuna çıkacak adımız ya da bazı arkadaşlar espri yapıyorlar. Ayaküstü değil de Sedat Üstü yapalım falan, hep Sedat'ın üstüne konuşuyorsunuz gibi. Ama mecburuz çünkü çok önemli şeyler söylüyor. Bu önemli şeyleri biz de not alabildiğimiz ölçüde satır satır analiz etmeye çalışacağız. Sedat Peker'in bugün masasında başka bir kitap vardı. Her gün bir kitapla mesaj vermeye çalışıyordu. Bugünkü kitabı gördün sen. Hangi mesajı aldın sence? Evet. Sedat Peker bugün ne demek istiyor?
Vallahi Sedat Peker kitapçıları sevindiriyordur diye tahmin ediyorum. O kitapları görenler kitapçılara gidip o kitapları alıyorlardır diye düşünüyorum. Bu hafta Bob Dylan'ın hayat hikayesini anlatan Yalancı Peygamber miydi neydi?
Hayırsız Peygamber.
Pardon, Hayırsız Peygamber kitabı vardı. Yani benim kanaatim orada o Hayırsız Peygamber lafına bir atıf yapıyor. Yani kitabın içeriğinden ya da Bob Dylan'ın hayatından ziyade. İşte yani muhtemelen ya Hayırsız Peygamber ya Süleyman Soylu'ya bir atıf ya da daha da yukarı belki saraya doğru bir atıf da olabilir. Tabii bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani anlattıklarının nereye kadar uzanacağını göreceğiz. Ama benim yorumum bu şekilde. Yani Hayırsız Peygamber diyerek bir davanın boşa çıktığını aslında ilan ediyor diyebiliriz.
Benim kanaatim de biliyorsun solcularla bir iletişim geliştirdi. Yer yer onları eleştiriyor. Yer yer de onlardan aldığı övgülerden mutlu oluyor. Çünkü onlar solcular ya da solcu bildiğimiz insanlar, hepsine solcu demek de belki gerçek solculuğa hakaret olabilir. Sedat Peker'in kendi jargonlarına bu kadar hakim olmasını, kitaplardan atıflar yapmasına filan şaşırarak karşılıyorlar. Hatta işte pek çok sağcı siyasetçiden daha iyi konuşuyor. Birçok sağcı siyasetçi bir saat aralıksız konuşamaz gibi şeyler yazdılar. Ama ben tanıdığım birçok solcu siyasetçi de Sedat Peker kadar güzel konuşmuyor, dolu konuşmuyor. Benim kitaptan aldığım mesaj biraz kitabın isminden ziyade anlatılan kişinin, Bob Dylan'ın ismine odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunlardan bir gene Levent Kenaz'a bir gönderme yapayım. Bunlar öylesine seçimler de olabilir. Biz altında hikmetler arayan gazeteciler de olabiliriz ama boşuna yani seçtiğini düşünmüyorum ben. Bob Dylan'ın 68 kuşağının çok önemli bir figürü ya da o kuşaktan birisi olması, protest olması, aykırı bir isim olması önemli olduğunu düşünüyorum bu seçimde. Bir de bilmiyorum, benimkisi biraz daha abartılı bir yorum olabilir. Biliyorsun 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı ve çok büyük bir sürprizdi bu. Yani bir şarkıcının şarkı sözleriyle, şiirleriyle Nobel Edebiyat Ödülünü alması. Sonra küçük bir gerilim yaşandı İsveç'teki Nobel Akademisi'yle. Ödülü alacağını deklare etmedi, hatta almayacağına dair bir hava oluşturdu. Ödül töreni açıklamadan yaklaşık bir ay sonra 10 Aralık'ta İsveç'te kralın himayelerinde yapılıyor. Törene de gelmedi. Sonra bir şekilde akademi kendisini ikna etti. İsveç'te bir konser düzenlediler ve geldi. Hem 910 bin dolarlık ödülünü aldı hem de sertifikasını aldı. O dolarla ilgili ayrıntılara bakarken, daha doğrusu ödülle ilgili ayrıntılara bakarken bir şey fark ettim. O günkü gazetelerde 3 milyon civarında bir tek paraya, Türk lirasına tekabül ediyor 910 bin dolar. Bugünkü paraya vurduğumda 8,5-9 milyon dolara TL'ye çıkmış. Bu da Türk lirasının değer kaybı açısından önemliydi. Ben burada pazarlığa açığım gibi bir mesaj aldım. Yani böyle protest bir tavrım var ama şayet ikna ederseniz ben de Dylan gibi şey yapabilirim. Gelip sizinle masaya yani oturabilirim.
Sedat Peker'in şu anki tavrını ben şöyle yorumluyorum. Hani yolun sonuna geldiğini ya da en azından bu rejimle artık çalışamayacağını görüp şöyle bir duruma oynuyor gibi. Sanki bir külte dönüşmeye çalışıyor. Yani özellikle zaten hedef aldığı kitle videolarında gençler. Hatta bugünkü videosunda işte 40 yaş üstüyle oturup kalkmayın diye söylüyor gençlere işte. Onlar sizi hani işte, beyin ölümü ölümünüzü gerçekleştirir gibi laflar söylüyor. Hani şu an cidden kamuoyuna oynayan bir iletişim dili var. Özellikle de gençlere oynayan bir iletişim dili var. Zaten solculara hitap etmesi de biraz muhalefetin ana odağına oynadığını gösteriyor. Hani sağ kesimle ilgili çok bir şey söylemiyor. Benim kanaatim o yani. Hani Sedat Peker bir külte dönüşmeye çalışıyor. Çünkü bu sayede bir efsane gibi işte o örnek de verdiği işte Meksika'dan, Kolombiya'dan örnekleri de düşünürseniz hani bir halk efsanesine dönüşmeye çalışıyor. Bugünkü videonun başlığı da o anlamda manidar. İşte intikamdan bahsediyor ki Türkiye'de biliyorsunuz son yıllarda o kadar çok adaletsizlik yaşandı ki hani bu adaletsizlikler karşısında hani böyle filmlerde biri çıksa suçluları hani dövse, pataklayıp hapse koysa kendi eliyle hiçbir mahkeme süreci, yargı süreci olmadan böyle biri çıksa insanlar bunu çok büyük sahiplenecek durumdalar. Çünkü çok ciddi adaletsizlikler var. Adalet sistemi işlemiyor. Polis, savcı bunların hepsi tamamen yozlaşmış durumda. Sedat Peker de bence buraya oynuyor. Bu şekilde bir efsaneye dönüşmeye çalışıyor diye düşünüyorum. O yüzden pazarlık yapar mı yapmaz mı çok da emin değilim.
Yani pazarlık yapacağını ya da pazarlığa açık olduğunu aslında bence kendisi de söylüyor. Benim her baskından sonra çıkıp da ya aslında yanlış yaptık, hata ettik, işte bir kadını, bir çocuğu ya da iki çocuğu zor durumda bıraktık, hatta onları taciz ettik, bu devlete yakışmazdı filan deseydiniz ben belki bunların hiçbirisini açıklamayacaktım diyor. Tabii ne kadar inanacağız, gerçekten ne kadar planlı projeli bir hareket içerisinde, bunu ayırt etmek kolay değil. Bence evet. Sedat Peker bir beklenti oluşuyor artık. Pazar ve Perşembe günleri video koyuyor biliyorsun. Acaba Sedat Peker ne diyecek? Tabii ne diyeceklerin içerisinde o parantezin içinde şu var. O konuştuktan sonra Sedat Peker'e cevap verenler oluyor. O cevap verenlere nasıl karşılık verecek? Cevapları nasıl cevaplayacak? Kendisine yönelik eleştirilere nasıl cevap verecek? Burada beklentiler büyük oranda benim kanaatim, ben de öncelikle ona baktım. Alaaddin Çakıcı birkaç gün önce bir mektup yazdı ve hem Süleyman Soylu'yu savundu, hem Mehmet Ağar'ı savundu, devleti savundu ve Sedat Peker'e de ismini vermeden sus işareti yaptı. Sedat Peker normalde ona cevap vermesi gerekiyordu. Konuşan herkese, neredeyse bütün gazetecilere, program yapan gazetecilerin hemen hepsine isim vererek, bazılarına da isimsiz imalarla cevap vermesine rağmen Alaaddin Çakıcı'ya cevap vermedi. Bu Alaaddin Çakıcı ile aralarındaki bir centilmenlik anlaşmasının sonucu olabilir. Çünkü Alaaddin Çakıcı cezaevinden çıktıktan sonra önce bir gerilim, sonra da bir telefonlaşma ve birbirlerine artık bundan sonra kendi alanlarına saygı duymak gibi bir centilmenlik anlaşması içerisine girdiklerini ilan etmişlerdi. Şeyde Alaaddin Çakıcı da birçok insanı isim vererek tehdit etmesine ya da onunla ilgili isim vererek konuşmasına rağmen Sedat Peker'i ima etmişti, ima yoluyla konuşmuştu. Mafya içerisinde bir jargon bu, bir şey herhalde. Racon, o racona ikisi de şimdilik dikkat ediyor gibi ama en azından imaen bile olsa Alaaddin Çakıcı'ya bir şey söylemesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Benim için tamamen sessiz kalması bir sürpriz oldu. Gazetecilerle ilgili söylediklerine not alabildim mi? Mesela Aydın Doğan gazeteciliği diyor, Dinç Bilgin gazeteciliği diyor. Ve bir kısım gazetecilere isim vererek, mesela Ergun Babahan'a, Erkan Tufan Aytav'la yaptığı programda galiba istihbarat örgütleri destekliyor olabilir gibi bir tez ortaya sürmüş. Ona isim vererek cevap veriyor. Abdülkadir Servi'ye çok ağır cevap veriyor. Onun dışında da benim gördüğüm Cüneyt Özdemir'e ve başka bir kısım gazeteciler de ima yoluyla cevap veriyor. Sen gazetecilerle ilgili söylediği sözleri nasıl okudun, nasıl dinledin?
Yani şu enteresan bir durum. Kendisi etkisinin çok farkında ve takip ediyor. Yani neler olduğunu, neler konuşulduğunu. belli ki ya kendisi ya işte adamları takip edip kendisine söylüyor da olabilir. Bir şekilde hani gündemin içinde, gündemin göbeğinde olduğunun aşırı farkında. Zaten dikkat ettiyseniz işte Davutoğlu ile ilgili tespitini yakalamışsınızdır. Hani herkesle, bütün siyasetçilerle ilgili Süleyman Soylu'nun yazısına cevap verirken Süleyman Soylu öyle demişti işte Sedat Peker'in işte Kılıçdaroğlu gibi bir abisi falan olduğu sürece deyip bütün muhalefete paylaştırmaya çalışmıştı. Tek tek onları sayıyor Sedat Peker ve orada işte Davutoğlu'ndan bahsederken o megalomandır diyor. Hani ben de çok konuşurum anlaşamayız o yüzden diyor. Bu kendisinin farkında olması, etkisinin farkında olması, hani işi dalgaya alması vesaire ilginç aslında bir yandan. Bir yandan da tabii işte gazetecilere dediğiniz gibi tek tek muhatap olması, işte Ruşen Çakır solcu mu oldu demişti. Ona cevabı mesela ne solcu ne sağcıyım gibi bir cevap verdi. Kendisini işte Atatürk'e götürdü, bağladı. Bunun yanı sıra dediğiniz gibi yine Cüneyt Özdemir delil olmadan bunları doğru kabul edemeyiz dedi. Sonra oturdu delilleri olduğundan bahsetti. Hatta işte savcılara nasıl dilekçe yazıları, nasıl iddianame yazıları anlatacak noktaya kadar getirdi. Ama işte Selvi ile Abdülkadir Selvi ile ilgili söyledikleri işte düşkün ilan etmesi, sadece maaşıyla namusunun maaşı kadar olduğundan bahsetmesi tabii ağır laflar. Burada benim daha çok dikkatimi çeken yani Türkiye'deyken AK Parti çevreleriyle yakınken acaba bu gazetecilerle nasıl, mesela yandaş medyadaki gazetecilerle ilişkileri nasıldı? Hangi ortamlarda bir araya geliyorlardı? Çünkü Peker'in anlatımlarından şöyle bir şey de çıkıyor. Bir AK Parti sosyetesi diye bir şey var. Ve bu insanlar işte bilindik insanlar, gündemde göz önünde insanlar ve bu insanların işte sohbet halkaları içerisinde, bir araya geldikleri zaman oturup konuştukları insanlar içerisinde Sedat Peker gibi isimler de var. Bizim belki görmediğimiz, bilmediğimiz isimler de var. Yani Peker oraları daha da derin anlatırsa aslında daha da karşımıza net bir fotoğraf çıkacak. Yani kim kimle beraber nasıl bir ilişkiler ağı var. Ve mesela hangi gazeteci kimlerden bilgi alıyor, o da mesela önemli. Yani Peker belli ki birçok gazeteciyi bu dönemde beslemiş isimlerden biri de olabilir.
Zaten
Bununla
onu
beraber çünkü
devam et, sen bitir
buyurun.
sonra ben söyleyeyim.
Bu yani hani demek istediğim gazetecilerle ilişkileri de var belli ki ve bunu bir şekilde açık edecek gibi gözüküyor.
Yani daha önceki videolarında söylemişti hatırlarsan. Daha yani çocuğu için benden doğum günü hediyesi isteyen, tesbih isteyen, işte yanından ayrılmayanlar, abi diyenler şimdi bugün karşıma geçtiler diyor. Hem birebir gazetecilerle ilgili konuşurken genel olarak gazete patronlarıyla ilgili de konuşuyor. Bugün isim vermeden Demirören'le ilgili ağır konuştu. Ne babanın ne hallere düştüğünü biliyoruz dedi. Erdoğan'ın karşısındaki ağladığı ses kaydına gönderme yaptı. Artı siz orada emanetçisiniz, gerçek sahip değilsiniz dedi. Bunlar aslında hep herkesin bildiği, konuştuğu şeyler ama Sedat Peker gibi medyatik bir ikon, artık ikon diyeceğiz herhalde ona, tarafından dile getirilince bütün kamuoyu sanki ilk defa duymuş gibi davranıyor. Demirören'e emanetçi demesi bana ilginç geldi. Bir de Bodrum'da Yalıkavak Marina'ya gidip orada biz gazeteciyiz, biz hesabımızı öderiz deyip 10 bin liralık hesaba 200-300 lira vererek kendini kandıranlar var. Onlar maaşları kadar bile değil namusları. Oradaki indirim kadar, aldıkları indirim kadar namusları dedi. Bu gazeteciyle kimi kastetti ben kesin bilmediğim için isim vermeyeceğim ama Cüneyt Özdemir'in şeyine çok takılmış. O anlaşılıyor. Yani deliller olmadan bunlara inanamayız. Bunlar inanılabilecek şeyler değil türünden yaklaşımına biraz takılmış. Mehmet Ağar, Süleyman Soylu ikilisine yüklenmeye devam ediyor. Pelikanları bugün biraz pas geçti. Mehmet Ağar'dan başlayalım istersen. Mehmet Ağar'la ilgili somut suçlamalarına devam ediyor. Bir tanesi Türkiye'deki birçok olayı aslında aydınlatabilecek bir ifşa. O da Emir Sarıgül'e diyor eşiyle ilgili bir kaset verdi. Bizzat Mehmet Ağar verdi bu kaseti. Anlaşılıyor ki o kaseti şantaj unsuru olarak Emir Sarıgül'ün kullanmasını istemiş. Çünkü Emir Sarıgül daha sonra da zaten ayrıldı, boşandı. altın başların kızıyla evliydi. İyi bir evlilik gibi görünüyordu. Sonra boşanma gerçekleşti. Hem eşini hem eşinin babasını Ali Altınbaş'ı emniyete aldırmışlar. Mehmet Ağar'ın baskısıyla ya da Mehmet Ağar'ın yönlendirmesiyle. Ve Mehmet Ağar'a gitmiş Altınbaş ailesi. Mehmet Ağar da Sedat Peker'in söylemesiyle göstere göstere onları yemeye çalışmış, onlara çökmeye çalışmış. İşte şu kadar verin dedim ben size, şu yalıyı boşaltın dedim, niye yapmıyorsunuz filan gibi şeyler söylemiş. Yani Türkiye'de o hani kaset skandallarının arkasındaki gerçek failleri işaret eden bir gönderme gibi geldi bana. Artı İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın ağırcı olduğu ve Ağar'ın tavassutuyla İstanbul'a geldiği söyleniyordu, konuşuluyordu zaten. O ekipten bir emniyet müdürü. Orada da Altınbaşlar Ağar'a gittikleri zaman telefonu kaldırıyor. Büyük ihtimalle ahizeyi de açıyor. Sayın müdürüm, bu insanlar iyi insanlar, herhalde bir yanlış anlamı olmuştur filan gibi şeyler söylüyor. Bu dosyaya bir daha bir bakın filan. O da emriniz olur sayın bakanım diyor. Yani tam bir kumpas. Sedat Peker'in dikkat çektiği gibi, yani eskiden mafya kendi adamlarını gönderiyordu. Şimdi Mehmet Ağar polis yoluyla, polis üzerinden çökme yapıyor. Sen Emir
yani
Sarıgül'de...
bahsi geçen videoyu da zannedersem hani muhtemelen bir polis aracılığıyla elde etmiştir diye düşünüyorum. Yani Ağar'ın yani o videoyu nasıl elde etti, nasıl bir görüntü ortaya çıktı Emir Sarıgül'ün eski eşiyle alakalı. Yani o tip kasetleri de biliyorsunuz genelde emniyet kullanılarak hazırlatılıyor.
Evet. sonra Mehmet Ağar'la ilgili söylediği başka ilginç şeyler var. Bir tanesi de Ataşehir'de bir uyuşturucu satıcısının öldürülmesi olayı. Bunu da anlatacağım diyor. Hemşerin var diyor. 50 milyon avroluk bir masa kurdun sen ona diyor. Ama öldürülen adamın çocuğu cesarete gelmiş, sağda solda konuşuyor, ben de anlatacağım bunları diyor. Mehmet Ağar'la ilgili senin gördüğün başka somut suçlamalar var mı program içerisinde?
Yani benim de görebildiğim bunlar ağırlıklı olarak ama yani Ağar ve Soylu'yu bir arada düşünüp herhalde onları bir cephe gibi mi görüyor artık, öyle bir izlenim edindim. Eskiden de zaten bağları olan isimler.
Evet.
Ağar'ın açıklaması vardı. Ben Pensilvanya'ya devletten izin alarak gittim diye ona bir göndermesi var. İşte yazılı belgemi aldım devletten gibi.
Yani işte devletin hangi kurumunun, hangi makamının izniyle gittin ve bunu yazılı belge alarak mı gittin diyor. Yani o biraz uçuk bir suçlama. Neden? Çünkü hani Ağar'ın Pensilvanya'ya gittiği günlerde Tayyip Erdoğan da Bülent Arınç'ı gönderiyordu. Ahmet Davutoğlu'nu gönderiyordu. Onlar da dönüşte kamuoyu önünde açıklamalar yapıyorlardı. Hatta Erdoğan işte gökten ne geldi de yer kabul etmedi falan gibi, işte ya da Türkçe olimpiyatlarına katılıp Türkçe olimpiyatlarında artık dön filan gibi çağrılar yaptığı günlerdi. Onun için hani o günlerdeki seyahatleri ya da görüşmeler, gerçi hiçbir zamandaki görüşmeler ve seyahatler suç unsuru olmaz. Çünkü suç unsuru olabilecek nitelikte şeyler değil bunlar. bunun ötesinde gene medya ile ilgili bir şey söylüyor. O notlarım arasında almıştım, ona bir temas etmek istiyorum. Aslında kendi etkinliğiyle ilgili, kendisiyle ilgili daha önce söylediği şeyleri de biraz tekzip eden bir şey. Hakkımda kırmızı bülten çıkarmışsınız diyor Soylu'ya cevap verirken. Ama benim dönmemden korkuyor Soylu diyor. Benim dönmemem için ne gerekiyorsa onu yapıyor diyor. Çünkü beni bir siyasi suçlu haline getiriyor sözleriyle ve yayınladıkları şeylerle. Benim hakkımda terör örgütlerinin eylem yapacağına, beni tehdit ettiklerine dair elimde devletin verdiği kağıtlar, belgeler de var diyor. Hani ben istediğim her ülkede bunların sayesinde siyasi mülteci olarak oturum alabilirim diyor. Ve bu şekilde elimi güçlendirmek, bana koz vermek için ve böylece ülkeye dönmemem için konuşuyorlar sanki diyor. Ve benim ülkeye dönmemden korktukları için bunu yapıyor diye. Onu söylerken de diyor ki ya mitinglerimi yayınlıyorsunuz. Şimdi negatif anlamda yayınlıyorsunuz. O gün pozitif anlamda yayınlıyordunuz ama bir düşünün diyor, bir tane adam internetten bir cümle yazmasıyla o kadar insanı nasıl mitingde toplar diyor. Partinin desteği olmadan, medyanın desteği olmadan ben o mitingleri nasıl yapardım diyor. Bu da aslında Sedat Peker bir anlamda AKP'lilerin yüzüne vurduğu bir şamar diye düşünüyorum ama AKP'liler üzerlerine alınır mı bilmiyorum. Yani sizin desteğinizle, sizin medyanızın desteğiyle ben o mitingleri yaptım. Şimdi çıkmışsınız o mitingleri benim aleyhime kullanıyorsunuz diyor. Bu da bir çelişki.
Evet. Bu arada yine Mehmet Ağar'dan bahsederken bir işte İzmir Limanı'ndan bahsetti. İşte uyuşturucu meselesi, Kolombiya'da yakalanan uyuşturucuların İzmir Limanı'na geleceğini söylemişti. Yine orada liman üzerinden hem Ağar'ın hem ekibinin işlerinin olduğunu, orada adamlar olduğunu Ağar, anlattı uzun uzun. Bu uyuşturucu ticareti, işte limanlar, öte taraftan işte Mansimov'dan bahsederken hep uyuşturucu kısmına olayın değindik ama bir de işte petrol ve petrol taşımacılığı boyutu var işin, hem Akdeniz içerisinde hem Karadeniz'de. Yani benim anladığım kadarıyla hani bu ilişkiler, ki bu kirli ilişkiler işte siyasetçilerle iş adamları arasında dönen ilişkiler, birçoğu işte rüşvet, pay alınıyor vesaire, offshore hesaplar üzerinden çeşitli işlemler dönüyor. Bunu zaten işte Panama belgelerinde şurada burada vesaire gördük. Bunun yanında işte bir de uyuşturucu eklenip mafya da bu mevzuya dahil edilmiş gibi bir görüntü çıktı şu anda. Yani Sedat Peker'in bu ticaretlerden haberdar olmasının en önemli sebebi ya da işte diğer bütün operasyonlardan, işte o mitinglerde dahil mesela Suriye'deki silahlardan bahsedeceğim diyor. Mesela o da dahil olmak üzere bu tip karanlık isimler, yasa dışı isimler, biliyorsunuz zaten Susurluk Zaman da bunu anlatmıştı devlet. Yani devlet yeri gelir yasa dışı isimlerle iş tutar çünkü onlara ihtiyacı vardır. Sonra da kullanır atar gibi şeyler dinlemiştik. Burada da benzer bir tablo var. Yani devlet belli ki, yani devlet dediğimiz ya da AK Parti ya da Erdoğan ne dersek diyelim. Bu isimleri belli şeylere bulaştırmışlar, belli operasyonlara ve bu operasyonlar hani belki bir kısmını duyum olarak sağda solda duyuyorduk ama bu netlikte birisi çıkıp da ben yaptım diyerek anlatmamıştım bugüne kadar. Bunlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani başka aslında belli ki mafyalar da işin içerisinde ve belli olmaz yani yarın bugün onlar da konuşmaya başlayabilir diye düşünüyorum.
Evet, yani Mehmet Ağar'ı bitirmeden önce Yalıkavak üzerinden devam edelim o zaman. Önemli bir noktaya dikkat çektin. Bu başlangıçta bir savcı yerine geçip yazdırdığı soruşturma evrakları var biliyorsun, yazı işlerine, evet. Savcılık yazı işlerine yazdırır gibi dikte ettiği metinler var ve o metinler de çok beğenildi. Sosyal medya onu konuşuyor. Birçok yargıç ya savcı bu şekilde yazdıramaz bunları diyor. Ben orada biraz içeriden destek aldığını düşünüyorum. Eş avukat biliyorsun, avukat eşinden bu hukuki metinlerin kaleme alınması konusunda biraz destek almış olabilir ama öyle ya da böyle bir mafya lideri bir savcıdan, ki gerçekten çok kötü metinler var önümüzde iddianame olarak ya da soruşturma evrakı olarak, bir ağır ceza mahkemesi reisinden ya da bir savcıdan çok daha iyi şeyler yazıyor. Palmali Holding'in mallarına el koymak için, yani Yalıkavak marinasına el koymak için kurulan kumpasta bir de offshore hesaplarına dikkat çekiyor. O yazdırdığı soruşturma evrakları içerisinde bu kişilerin offshore hesapları var mı? Bunlar milyar dolarlık olduğu söylenen marinaya 29 milyon dolarla çöktükleri doğru mu diye söylüyor. Bu offshore hesaplarından ve onu ifşa eden metinlerden dönüp bir daha bakmak lazım. Oradan bir şeyler çıkabilir. Mehmet Ağar zaten yaptığı açıklamada, kendisini savunduğu açıklamada Yalıkavak marinasını 32 milyon dolara alındığını, Mansimov'dan alındığını söylemişti. Orada ben çarşamba günkü nöbetçi editör programında da dikkat çekmeye çalışmıştım. Mansimov 42 milyon dolara alıyor, 20 milyon dolar da yatırım yapıyor ve iyi bir marina haline getiriyor. Ama satarken Ağar'ın söylediği rakam bile 32 milyon dolar. Yani adam Jeffrey Cammie'den alıyor o marinayı. Jeffrey Cammie'ye ödediği kadar bile para alamıyor ki bu kadar yatırım yaptıktan ve bu kadar gözde haline getirdikten sonra marinayı. Orada bir kısım kirli hesaplar ve göçme mafyanın çökmesi olduğuna dair aslında neredeyse artık şüphe kalmadı diyebiliriz. Sen hani İzmir Limanı'na dikkat çekerken petrol sevkiyatından ve silah sevkiyatından da bahsettin. Bence bugünkü konuşmanın başlık alternatiflerinden bir tanesi Suriye meselesinde elini biraz daha açmış olması. Çok küçük küçük açıyor. Çünkü en büyük kozu o. Uluslararası yargı ve uluslararası camia açısından baktığınızda Türkiye'deki Erdoğan rejimini en fazla tehdit edebilecek, en fazla rahatsız edebilecek konu Suriye'de yapılanlar. Ve bu yapılanlarla ilgili bir kısım şeyler bildiğini söylüyor ki bildiğini biz de biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Sedat Peker'i kullanarak Suriye'ye zırhlı araçlar gönderdiler, çevik yelekler gönderdiler, başka başka şeyler gönderdiler ve bunları zaten şu anda arkadaşlar da yansıtıyorlar. Böyle gizli saklı da yapmadı. Yani kamuoyu önünde, medya önünde büyük şovlarla yaptı. Ama bu şovlar, çünkü burada nihayetinde araba gönderiyor, işte çelik yelek gönderiyor. Bu şovlar aslında asıl sevkiyatı gizleme operasyonuydu. Asıl gönderilen silahlar ya da başka şeyler, oradaki Suriye'deki, Suriye'ye giden ve Suriye'den gelen başka şeyleri örtmek için kullanıldı. Bunlar örtme operasyonunun bir parçasıydı diyenler de var. Ben ona hak veriyorum. Orada iki tür şey var. Bir, Suriye'ye giden silahlar Türkiye'yi çok başını ağrıtacak şeyler. İki, Suriye'deki bilhassa IŞİD'in de elinde bulunan petrol de dahil olmak üzere bir petrol kaçakçılığı var. Yani bir petrol üzerinden dönen büyük bir servet var. Hatırlarsan Erdoğan'la Rusya biraz kafa kafaya gelince Rusya Suriye'deki petrol kaçakçılığıyla ilgili dosyanın ucunu azıcık gösterdi. Sedat Peker de şimdi Suriye'nin sadece azıcık ucunu gösteriyor. Benim oradan para aldığımı söylüyorlar. Ben almadım diyor ama alanlar var, bunu biliyorum diyor. Hatta şöyle şey yapayım. Orada büyük sorun var diyor. Suriye silahları, onlar bunlar konuşuluyor diyor. Daha çok konuşulacak, ben de konuşacağım diyor. Ben orada para almadım diyor ama alanlar var, bunu biliyorum ve konuşacağım. Şimdi bu Erdoğan'ın, gerçekten Erdoğan rejiminin emin yumuşak karnı ve başını ağrıtacak yer Suriye üzerinden, yani petrol kaçakçılığı, bu petrollerin Erdoğan'ın oğullarının gemicikleri vasıtasıyla İsrail dahil birçok ülkeye ulaştırılması ve buradan elde edilen çok gizli, çok büyük bir kirli para var, kara para var. IŞİD'i zengin eden bir anlamda, IŞİD'e de para kazandıran ve IŞİD'in yenilmesini de zorlaştıran bir aktivite olduğu için en fazla da o açıdan belki Erdoğan'ın başını ağrıtacak. Suriye meselesi çok karışacak gibi görünüyor, ne dersin?
İlginç olan aslında bu videoda Azerbaycan'dan da bahsetti. İşte Azerbaycan'la Türkiye arasında bir yol açılacak dendi ama açılmadı. İşte aynı şekilde Karabağ alındı fakat Rusya'ya bırakıldı gibi şeyler söyledi. Burada ben eski bir diplomat arkadaşımla konuştuğumda bu son yaşananları ve Türkiye'nin özellikle yurt dışı meselelerini, hani bana şöyle bir ipucu vermişti. Şunu söylüyor, yani Erdoğan hükümeti aslında bütün bu çatışma bölgelerine, işte Suriye bir yanda, Libya bir yanda, Azerbaycan meselesi, Ermenistan meselesi bir yanda, hani buralarda ideolojik bir gerekçeden ziyade işte buralara silah ve paralı asker gönderdiği ve bu organizasyonun işte MİT tarafından bizatihi organize edildiği ve bu yani işlemler vasıtasıyla da ciddi para kazanıldı, ciddi servet elde edildiğinden bahsetmişti. Yani burada aslında Peker bir yandan hem Azerbaycan hem Suriye vesaire bunları anlatarak bir yandan aslında hükümetin maskesini, o ideolojik maskeyi de düşürebilir diye de bekliyorum. Yani çünkü buralarda asıl olan, yani biz hep düşünüyoruz ki işte Libya'da Türkiye'nin çıkarları ya da işte bir şekilde orada bir yani dış politika anlamında anlamlı bir politika olduğunu bekliyoruz, düşünüyoruz. Ya da işte yine Azerbaycan'da işte Azerbaycan'a destek verdi diye düşünüyoruz. Hani soydaşlarımız hikayesi. Nitekim Suriye'de uzun zaman işte Türkmenlere yardım yapılıyor vesaire denildi. Ama aslında bütün bunlar bir şeyi perdeliyor. O perdelenen şey de aslında Türkiye'nin artık devlet düzeyinde, yani Erdoğan'ın Türkiye'ye de artık Recep Tayyip Erdoğan AŞ dememiz gerekiyor bence. Hani o devlet düzeyinde hem silah hem petrol organizasyonu yaptığına dair bir resim çıkıyor karşımıza. Yani bunun detayları, işte kimlerin işin içinde, alışverişin içinde olduğu belgeleri vesaire belki bir gün ortaya çıkar. Ama şu an görünen resim o. Türkiye çatışma olan her bölgeye gidip silah satıyor, petrol satıyor, paralı asker satıyor ve bunun karşılığında bir arka planda büyüyen bir ekonomi oluşturuyor. Bu ekonominin ne kadarı kime ait, kimlere gidiyor bu paralar, onu belki zaman içerisinde göreceğiz.
Bu ideolojik örtünün bir amacı da şu, ister istemez Türkiye halkına, topluma bir faturası var bu operasyonların. Evet. Hem can olarak faturası var çünkü birçok yerden şehit cenazeleri geliyor. İşte İdlib'den, Suriye'den şehit cenazeleri gelmeye devam ediyor. Libya'dan geliyordu. Bu can maliyetini, ama üstüne de ekstra ekonomik maliyetleri de var. O operasyonların bir ekonomik altyapısı da var. O ekonomik maliyetlerinin de ötesinde Türkiye'de içeride yaşanan ekonomik krizleri örtmek amacıyla da o operasyonlar bir perde olarak kullanılıyor. Hatırlıyorsan Merkez Bankası Başkanı bile ilk ve tek basın toplantısıydı o ve soruları da yazılı olarak aldı. Yok, basın toplantısında değil de şeyde söylemişti. Anadolu Ajansı A Haber canlı yayınında, ortak yayınında söylemişti. Yani Libya'ya gidişin bir maliyeti var, işte Karabağ'ın bir maliyeti var. Bir Merkez Bankası'nın, bir teknik adamın, bir bürokratın, bir teknokratın hiç aklına bile gelmeyecek, gelmemesi gereken cümlelerle 128 milyar doların nasıl buharlaştığını izah etmeye çalışmıştı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi bu gerekçelerle de örtmeye çalışıyorlar. Yani biz evet fakirleştik, size de büyük yük yükledik, büyük maliyet yükledik ama hele bir sorun niye yaptık? İşte Libya'da masadayız, işte Karabağ'da masadayız, Suriye'de masadayız.
Değiliz
aslında.
İşte bir de, öyle de bir durum var.
Masada değiliz, masanın altında kirli ilişkilerdeymişiz, öyle anlaşılıyor yani, değil mi?
Öyle gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Yani çünkü masadayız dediğimiz Libya'dan, işte Libya'nın yani bizim desteklediğimiz tarafın Dışişleri Bakanı çıkıp Türkiye'yi istemiyoruz dedi ki, Türkiye'de mesela işin o tarafı hiç açık anlatılmıyor. Yani daha önce ilişkilerin iyi olduğu gibi düşünülen dönemde bile işte bir önceki hükümetin başındaki isimlerle vesaire Türkiye görüşürken bile, ki şu anda da zaten işte Dışişleri Bakanı gidiyor, Savunma Bakanı gidiyor, MİT Başkanı gidiyor oraya. İlişkiler çok iyi gibi bir görüntü veriyoruz ama orada, yani o bizim desteklediğimiz taraftaki hükümet içinde de çok ciddi Türkiye'ye karşı itirazlarda bulunanlar var. Çünkü Türkiye'nin desteği pahalı bir destek. Yani karşılığında bir sürü para alıyor, işte oraya bir sürü kirpi gönderdi mesela, biliyorsunuz. İşte İHA'ları gönderdi, işte asker gönderiyor lojistik destek için, paralı asker gönderiyor Suriyeliler. Yani bunların ciddi bir kısmı oradaki hükümetin cebinden çıkan masraflar. Belki bir yandan işte Haftar güçlerine karşı bu destekle beraber daha dik duruyorlar. Ama bir taraftan da Türkiye'nin faturası da sürekli artıyor. Dolayısıyla orada da rahatsızlıklar var. O yüzden Türkiye'nin hani masadayız dediği noktalarda bile ne kadar elinin güçlü olduğu bir tartışmalı aslında.
Yani bu Suriye meselesi ve Azerbaycan'da Karabağ, Nahçıvan meselesi başka bir şeyi gündeme getiriyor. Erdoğan'la ilgili, Erdoğan'ın etrafında dolaşıyor. Aslında doğrudan Erdoğan'a ulaşabilecek bir kısım suçlamaları, hani eşeği dövemeyen semerini döver diye bir deyimimiz var ya, Erdoğan'ı sanki bir temize çekiyor, bir kenarda tutuyor gibi görünüyor. Hatta Tayyip abi diyor, ona farklı bir Türkiye, farklı bir dünya anlatıyorsunuz, onu kandırıyorsunuz diyor. Ama bir taraftan da mesela işte Azerbaycan, Karabağ'daki mesele iç siyasette büyük bir zafer olarak kullanıldı. Şimdi Sedat Peker bile, ki bunu birçok gözlemci, siyasi yorumcu, diplomatik yorumcu söyledi, Türkiye orada aslında Azerbaycan da kazanmadı ama Türkiye hiçbir şey kazanmadı. Neden? Çünkü masada yeri yok. Ne diyor Sedat Peker? Diyor ki Nahçıvan'dan Türkiye'ye yol açılacak. Hani o nerede? Şimdi bu nerede sorular bugünlerde meşhur oldu ya, 128 milyar dolarla birlikte. Bu nerede ekini takarak bir çok soru üretiliyor. Bu yol nerede diyor. İki, Diyor ki hani Türk askeri de orada olacaktı diyor, görev yapacaktı diyor. Bu askerler nerede diyor, niye gitmediler? Yani Karabağ'da Türkiye belki işte Erdoğan'ın damadının uçakların şeylerini, dronlarını, insansız hava araçlarını kullandı ve bundan dolayı da gelir de elde etti ve bunlara bir piyasa da oluşturdu. Hatta geçen haftaki konuşmasında Peker bu insansız hava araçlarını rüşvet olarak da kullandıklarını söyledi. Fas'tan Sedat Peker'i alabilmek için Fas'a karşılıksız bilabeden insansız hava aracı göndermişler. Belki böyle bir Erdoğan ailesinin zenginleşmesine katkı yapmış olabilir ama Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı ve diplomatik bir kazanım elde etmesi söz konusu değil gibi görünüyor.
Evet.
Ayrıca bir şey daha söylüyor. Mesela Mısır'la ilgili de çok ağır başka birisi Türkiye içerisinde söylese ertesi gün belki Cumhurbaşkanı'nı hakaretten, dolaylı hakaretten içeri bile alabilirler. Hani Mısır'da diyor, hani Rabia demiyor da el işareti yapıyor. Bunları falan yaptık diyor. Ne oldu bunlar diyor. Abdülkadir Selvi'ye cevap verirken şimdi diyor şeyler, diplomatlar, Dışişleri Bakanı diyor Mısır'a gidiyor, Mısır'la konuşuluyor. Biz hepimiz çıktık böyle böyle yaptık diyor. Bunlar ne olacak şimdi filan diyor. Hatta benim aleyhime de kullanılabilir diyor bunlar. Yani Erdoğan rejiminin böyle yumuşak karınlarına hassas olduğu noktalara biraz daha hani eski gazetecilik tabiriyle salağa yatarak nokta atışlar yapıyor gibi görünüyor. Mısır'da bu meyanda sayabileceğimiz örneklerden birisi diye düşünüyorum. Ne dersin?
Evet doğru. Yani geçenlerde Yıldıray Or yazmıştık galiba işte Sedat Peker Türkiye'nin gayri resmi haber bültenini sunuyor diye. Yani aslında gerçekten haber olacak gelişmeleri, haber olması gereken gelişmeleri Sedat Peker'in ağzından dinliyoruz diye. Yani gördüğünüz gibi yani şu an programın başında her meseleyi neredeyse konuştuk. Yani iç politikadan dış politikaya, ekonomiye, işte başka başka meselelere. Yani gerçekten de Sedat Peker'in verdiği bunları gösteriyor. Daha da vahim bir boyutu bana kalırsa yani dış politika ayağı bir kenara yani muhalefet aylarca sorsa cevap alamayacağı meseleleri Sedat Peker gündeme getirince işte Süleyman Soylu açıklama yapıyor, ağır çıkıyor açıklama yapıyor, hem de böyle gerçekten savunarak açıklama yapıyorlar. Yani bu mesela normalde hükümetin bu tip meselelerde tavrı nedir? Yalan bunlar, işte yok bu FETÖ ağzı deyip geçebilirlerdi mesela, ya da işte PKK ağzı deyip geçebilirlerdi ama geçmiyorlar. Tek tek iddialara cevap veriyorlar. İşte Soylu çıkıyor, yazılı açıklama yapıyor falan. Bu yani mevcut rejimin düştüğü durumun aslında özeti. Yani bir mafya babası ki kendisine organize suç lideri deyince kızıyor gerçi ama bir organize suç lideri, devletin bakanı dediğimiz isimlerle böyle işte video üzerinden, medya üzerinden atışmalar yapıyor ve bunlar ciddi atışmalar. Hani geçip gitmiyor yani, bir şekilde cevap verme zorunda hissediyorlar kendilerini. Bu da düşülen durumun gerçekten çok vahim bir tablosu. Yani Peker hemen hemen her alanda demek ki, yani Türkiye'yle ilgili çok ciddi önemli alanlarda, yani iç politikadan dış politikaya etki etmiş, oralarda bulunmuş, iş tutmuşlar Peker'le. Yani kendi de diyor yani benimle iş tutmasan bu açıklamayı yapar mıydın diyor Soylu'ya mesela. Bu çok vahim bir tablo açıkçası, gerçekten benim genel olarak gördüğüm bu.
Bir de işin ilginç yanı, tabir yerinde ise dengelerini bozdu ve çok normal şartlarda hani yapmamaları gereken hani propaganda tekniği açısından onları zor durumda bırakan açıklamalar yapıyorlar. İşte Mehmet Ağar'ın geçen hafta yaptığı "ben olmasam buraya mafya çöker", Süleyman Soylu çıktı herhalde sürçülisan oldu ya da gazeteci çarpıttı, yoksa böyle şey olur mu çünkü Süleyman Soylu da "ben bütün organize suç örgütlerini çökerttim" havasında dolaşıyor. Sonra Ağar bunu düzeltmek zorunda kaldı. Düzeltirken başka çamlar devirdiler filan. Yani Erdoğan dışındaki halkanın biraz dengesini de bozmuş görünüyor. Bir taraftan da işte ulak gönderiyorlar, gazetecileri gönderiyorlar. İşte geçen hafta söylediği Pelikan grubundan birileri bir gazeteciyi ulak olarak göndermişler ve "biz kendisini severiz, kendisiyle derdimiz yok" filan gibi bir uzlaşma arayışı içerisinde, barış çubuğu tüttürme arayışı içerisinde olmuşlar. Bu da demektir ki Peker'in anlattıkları etki ediyor, zaten etki ettiğini Ağar ve Süleyman Soylu örneğinden görüyoruz. mümkün mertebe susturmaya çalışıyorlar. Peker kendisini susturabilmek için sırf çetelerle anlaşmaya çalıştıklarını ve öldürtmeye çalıştıklarını filan da söylüyor. Bunlar biraz işin reklam ve PR yönü gibi görünüyor ama Süleyman Soylu'ya gelecek olursak, Süleyman Soylu ile ilgili söylediği şeyler aslında şu anda kamuoyunun hem en hassas olduğu ve Süleyman Soylu ile ilgili de çok sayıda bu tür örneklerin dile getirildiği için Süleyman Soylu'nun tam Aşil'in topuğuna dönüşmüş konulardan bahsediyor. O da şu, biliyorsun Süleyman Soylu ile fotoğrafı çıkan Kürşat Ayvatoğlu'nun işte milyon dolarlık arabaları, işte tatilleri, şunlar bunlar gündeme gelmişti. Şimdi Kürşat Ayvatoğlu AKP'de başka bir genel başkan yardımcısının özel kalemiydi. Reddetseler de Hamza Dağ'ın, o da bugünlerde çok fazla skandalla gündeme geliyor. Medya ve algı operasyonları skandallarıyla gündeme geliyor aynı zamanda. Önceyi reddettiler, işte basit bir ofis elemanı falan dediler ama adamın onlarca fotoğrafı çıktı, bilhassa Hamza Dağ'la. Şimdi daha yakın bir çevreden resmi danışmanının, ismini de bakarak söyleyeyim, Ali Faik Hocaoğlu'nun 1.6 milyon TL'lik bir arabaya bindiğini, 5 milyonluk ev yaptırdığını kendisine söylüyor. Tam ortamı, yani tam işe yarayacak malzeme bu. Yani birisini yıpratmak istiyorsanız AKP'li işte danışmanların, memurların, görevlilerin lüks hayatları konuşuluyorken, işte insanlar bilhassa kapanma döneminde esnaf çok büyük bir şey yaşadı, sorun yaşadı. O sorunla birlikte yardım alamadılar. İnsanlar kirasını, işte evine ekmek götürmeyi falan yapamadıkları bir ortamda AKP'lilerin bu lüks ve şatafatı çok tepki çekiyor. Tam yerine denk geldi, yani tam böyle profesyonelce bir PR çalışması olarak Süleyman Soylu'nun danışmanının arabasını ve evini gündeme getirdi. Yetmedi, artı Sadık Soylu bir akrabası bütün imar düzeltmelerinin bunun elinden geçtiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda hiçbir yetkisi olmamasına rağmen, yani orada görevli insanlardan daha fazla bakanlıkta bulunduğunu, oradaki insanlardan, bürokratlardan daha fazla bakanlıkla görüşmeler yaptığını ve bütün çevre imar düzenlemelerini, pardon, bu kişinin ayarladığını ve düzenlediğini söylüyorlar. Türkiye'de biliyorsun en büyük rant imar rantı ve yani o imar rantını yönetebilen ya da o imar rantına müdahale edebilen bir kişi çok büyük gayri resmi, gayri ahlaki, gayri hukuki paraya ulaşabiliyor demektir. Bu somut suçlamalar üzerinden Süleyman Soylu'nun dengesi biraz daha bozulacak ve çok daha fazla etki edecek bugün söyledikleri diye düşünüyorum. Ne dersin?
Evet. Yani şu an yani Türkiye içinde devletin Peker'e yapabileceği neler var diye düşünüyorum. İşte geçen hafta konuştuk. Birisi MIT'in gidip oradan operasyonla alması ihtimali, ki kendisi de bunu zaten dile getirdi Sedat Peker'de. Bir diğer mevzu, işte Peker'in Türkiye'de adamları var, bilinen isimlerdir diye tahmin ediyorum. Bu isimlere yönelik bir şeyler yapılabilir ki bu Peker'i daha da kızdırır, daha da öfkelendirir. Bu sefer neler olur bilmiyorum, tahmin edemiyoruz açıkçası. Yani bir diğer mevzu da işte Çakıcı mektubu örneğinde olduğu gibi, işte benzer mafyalardan Peker'e yönelik daha ileri de gidecek şeyler söylettirilebilir gibi gözüküyor. Ama hani bir nevi Pandora'nın kutusu açıldı diyebiliriz ve ya Peker, ki düşünün yani Ergenekon zamanında da hapis yattı operasyonlar sırasında. Hani o zaman böyle konuşmadı yani. Hani o zaman da çok rahat satabilirdi Ergenekoncuları, beraber iş tuttuğu isimleri. Böyle bu şekilde bunu yapmadı yani Sedat Peker. Şimdi yapıyorsa demek ki ortada daha da farklı şeyler var diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne
dersiniz? Çünkü yani bilhassa cezaevinden çıktıktan sonra çok daha büyük ve uluslararası suçlara bulaştırıldı. Sonra da yüzüstü bırakıldılar. Bırakıldı. Öyle olunca yani kini daha fazla, öfkesi daha fazla. Bir de şeyi ben çok da yabana atmıyorum. Yani tabii ki olayı tamamen ona bağlamak doğru değil ama evde olmadığı biliniyor olmasına rağmen evine baskın yapılması ve o baskın sırasında eşinin ve çocuklarının yanında tacize muhatap olmalarının etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bütün bu çıkışlarını ona bağlamak saf dillik olur. Böyle bir şey yok ama az da olsa bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu hakim savcılarla ilgili söylediği şeylere biraz temas ederek konuyu kapatalım. Sonra ikinci konumuz da önemli, çok önemli bir konu. Onu biraz zamanımızı da şeysiz kullandık, düzensiz kullandık. Ona vakit kalsın. Evet. Hakim savcılarla ilgili söylediği şey, tırnak içerisinde o hep bilinen söylenen şeyler, FETÖ'cü savcıları, hakimleri tasfiye ettikten sonra kendi adamlarınızı, bilhassa avukatlık kontenjanından gelenleri doldurdunuz. Ağar'ın kontenjanı vardı, Soylu'nun kontenjanı vardı. Hani gel operasyon faresi kaçma demişti Süleyman Soylu. Ona cevap verirken diyor ki gelip senin kontenjanından atanmış, daha önce avukatlık yapmış tecrübesiz hakim ve savcıların önüne mi atacağım kendimi, bu kadar beni aptal mı zannediyorsun anlamında şeyler söylüyor. Son günlerde zaten herkes CHP'de başta olmak üzere bu soruyu soruyor. Bu konularda soruşturma açacak bir devletin savcısı, cumhuriyetin savcısı yok mu? Çok anlamsız ve aptalca bir soru aslında. O savcılar, yani herhangi bir konuda, işte Sedat Peker dahil olmak üzere bu derin devleti, derin devlet operasyonunda yer alan insanları cezaevine tıkan savcılar nerede? Şu anda onların yerinde yatıyor. Hatta onlardan daha kötü şartlarda yatıyor. Yani Sedat Peker hücrede değildi. Sporunu yapıyordu, her türlü sosyal aktivitesini yapıyordu. Şimdi o savcılar...
Bol bol kitap okumuş gördüğümüz üzere.
Evet, bol bol kitap okumuş. O hakimler, savcılar kendilerine kitap verilmiyor, Kur'an verilmiyor, gazete verilmiyor, radyo verilmiyor ve tek başına hücrelerde yatıyorlar. Şimdi çıkıp da bu konuda soruşturma açacak bir savcı yok mu demek biraz milleti salak yerine koymak diye düşünüyorum ben. O savcılar şu anda yoklar ama yargı camiasının kalitesizliğine hem Sedat Peker'in konuşmasındaki diktelerin tartışılması o kalitesizliği açığa çıkarıyor ama daha da önemlisi Ağar'ın bir kontenjanı varmış, Soylu'nun bir kontenjanı varmış. Ya bunlar aslında devlet içerisinde şu anda operasyon elemanları, bir anlamda bir maşa. Asıl kontenjan Erdoğan'ın kontenjanı, hatta Pelikan'ın kontenjanı. Yani Pelikan dediğimiz yapı sadece medyada bir kısım operasyonları yapan bir örgütlenme değil. Tam tersine asıl gücünü yargıdaki taraftarlarından ya da yargıdaki gücünden alıyor. Yoksa hani sosyal medyada çoğunluğu da taraftar bulmayan, belki önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir program yapıp ya da bir yazı yazmayı da düşünüyorum. Ellerinde patlayan algı operasyonlarından dolayı güçlü değiller. Tam tersine yargıda çok önemli, neredeyse yani Yargıtay gibi, neredeyse HSYK gibi çalışan bir yapılanması var o Pelikan çatısı altında. Yani medya yapılanması sadece buzdağının görünen kısmı. Hakimler, savcılar ve yargı camiasıyla ilgili bu söylenenlere de bakalım Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cevap verecek mi? Bu konuda söyleyeceğim başka konu bir şey yoksa ikinci meseleye geçelim
istersen.
Evet. İkinci mesele de en az bunun kadar önemli. Türkiye'deki herkesi, yaşayan bütün halkı çok yakından ilgilendiren bir mesele. 17 günlük kapanma yarın sabah 5 itibariyle bitiyor. Şu ana kadar kapanma hangi ölçüde bitecek? Yeni bir düzenleme yapılacak mı? Süleyman Soylu 05'e kadar yasaklar sürecek dedi. Onu zaten herkes biliyor. Ondan sonraki durumla ilgili açıklamalar yapacağız. Yani ne zaman yapacaksınız? İnsanlar tatilden dönecek, insanlar sokağa çıkacak, işe gidecek. Herhangi bir şey netleşmiş gibi görünmüyor. Zaten kapanma tam bir skandala dönüştü. Böyle hani Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi oldu. Yani dört tarafı açık, ön tarafta kapı ve kocaman bir asma kilit var. Gazze ve Kudüs protestoları, ondan sonra hem yerel şampiyonluklar, futboldaki yerel şampiyonluklardan kaynaklanan kalabalıklar, hem dün işte Beşiktaş şampiyon oldu, Beşiktaşlıları da kutluyoruz. Hem bundan kaynaklanan kalabalıklar oldu. Yani zaten birçok insan çalıştı, birçok insan muaf tutuldu kapanmadan. Yani lebalep Türkiye devam etti. Bu kapanmanın bir işe yarayıp yaramadığına dair sen geçen haftaki programda da söylemiştik. Koronayla ilgili çok doyurucu, ilginç bültenler hazırlıyordun TR724'te. Bu kapanma işe yaradı mı? Birinci sorum o. İkinci sorum da yarın pazartesi günü saat 05'ten sonra nasıl bir Türkiye bekliyor bizi? İnsanları daha doğrusu. İnsanlar ne yapacaklar? Şu anda şaşkın durumda herkes.
Evet. Yani şu an İçişleri Bakanlığı'nın bugünkü genelgesine bakarsak işte kapanmadan hemen önceki duruma dönülecek gibi gözüküyor. O da 1 Haziran'a kadar sürecek bir süreç. Bu süreçte yine hafta içi pek çok yer açık. Akşam 9'a kadar dışarıda olabiliyorsunuz. 9'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı yine devam edecek gibi gözüküyor. Bununla beraber işte restoranların, kafelerin paket servisleri devam edecek ama içeride yine oturamayacak insanlar. İşte toplanma alanları, işte kafeler, sinemalar vesaire yine kapalı olmaya devam edecek. Yani hemen hemen her şeyiyle bir önceki aşamaya geri dönülmüş oluyor. Yani eğer işte son şeylere bakarsak, son devletin verdiği, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlara bakarsak bir düşüş gözüküyor yani günlük vaka sayılarında ama hani şu an açıldığı anda ki işte bu süreçte aşılama da çok doğru düzgün yapılamadı. Zaten henüz aşılar da gelmedi. Yani anlaşma yapılan aşılar da gelmedi. Yani dolayısıyla şu anda açıldığı anda ülke yeniden o yüksek rakamlara çıkacak. Nitekim bu süreçte hani rakamlar düştü, resmi rakamlar düştü ama işte Türkiye Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti. İşte Formula 1'i kaybetti. Yine başka benzeri organizasyonları kaybetti. Yani bu bir işe yaramadı. Öte taraftan turizm için yapıldı bu deniyordu. Yani Ramazan'dan hemen sonra açılacak turizm sezonuyla alakalı olabilir deniyordu. Onunla ilgili de henüz elimizde net bir şey yok. Büyük ihtimalle özellikle Avrupa'daki Avrupa vatandaşları için Türkiye yasaklı ülkelerden biri olacak gibi gözüküyor. Çünkü hiçbir ülke şu an Türkiye'deki rakamlara güvenmiyor. Güvenmediği gibi Türkiye'de virüsün hangi varyantları olduğunun dahi doğru düzgün bir açıklaması yapılmıyor. İşte İngiliz varyantı var denildi ama Türkiye'den yani Brezilya ya da Hindistan varyantı gibi daha agresif ya da Güney Afrika varyantı gibi daha agresif versiyonları da çıkabilir. Bunlar çıktığı durumda işte hani bunun tekrardan Avrupa'ya taşınması anlamına gelebilir. İşte mevcut aşıların bu sefer koruyuculuk oranı biraz düşmüş olacak falan. Dolayısıyla hiçbir ülkenin bu riski alacağını açıkçası düşünmüyorum. O yüzden Türkiye'deki kapanma ne işe yaradı diye sorarsanız işte Ramazan'da insanlar işkence edilmiş gibi oldu yani hani bir anlamda. Kapatılabilenler kapandı, işte rakamlar düşürüldü. Belki bundan sonra bu rakamlara devam edeceğiz. Onu da bilmiyoruz çünkü rakamlara da dediğim gibi yani gerçekten doğru rakamlar bunlar mı sorusunu sorduğumuzda rahatlıkla, gönül rahatlığıyla evet diyemiyoruz. Daha önceki vakalardan, vukuatlarından bildiğimiz üzere. Dolayısıyla bu kapanmanın mantığı zaten dediğiniz gibi sizin de işte bir sürü istisnası oldu, insanlar gösteri yaptılar, işte dün şampiyonluk gösterileri oldu. Yani burada aslında çok da hani büyük bir dehadan da bahsetmiyoruz. Yani çok basit bir şey. Dün mesela şampiyonluk maçları oynanacağı çok belli. Şampiyon takımın taraftarlarının sokağa çıkacağı da çok belli. Yani insanları evde tutamazsınız böyle bir noktada. Burada devletin tek yapacağı işte belli alanlar belirleyip gelin burada sevinin kardeşim demek ve orayı da düzenlemek. Yani mesafeye dikkat etmelerini sağlamak, maskeyle almak mesela oraya falan. Yani bunlar yapılmayacak şeyler değil, çok basit şeyler. Bugün işte Avrupa'da, Amerika'da yerel yönetimler bu tip kararları hızlıca alıp hızlıca uyguluyorlar, insanları da bilgilendiriyorlar. Yani bu koronavirüs bize aslında şunu gösteriyor. Devletimiz ne kadar gerçekten devlet organizasyonuyla, işte bunları öngörebilmesiyle, bunları uygulayabilmesiyle, vatandaşıyla iletişimi yönüyle. Çünkü devlet bu aslında yani Sedat Peker'in anlattıkları devletin karanlık tarafları. Asıl devlet yani olması gereken devlet. İşte vatandaşının sağlığı için çalışan, vatandaşının iyiliği için çalışan bir organizasyon. Bu organizasyonun ne kadar başarılı olduğunu koronavirüs salgını bize böyle hani net gösterdi. Yani şu an Türk vatandaşları diyebilir ki Türkiye'de bir devlet yokmuş. Yani kafasına göre karar alıyor, kafasına göre uyguluyor. İşte Süleyman Soylu şey demişti yani pazartesi sabah 5'te bitecek, pazartesi açıklamamızı yaparız demişti. Allah'tan bir gün önce yaptılar da hani birazcık insanlara vakit ayrılmış oldu. Ama görüldüğü üzere yani hiçbir şeyin planlaması yapılmıyor. Hiçbir şeyin etraflıca düşünülmediği çok ortada. Yani ya danışılmıyor ya ulaşılmıyor. Yani devletin tepesinde işte Erdoğan'ın ya da ekibinin kafasında bir şey var. Oraya gitmek için herkesi böyle kanırta kanırta zorluya zorluya oraya götürmeye çalışıyorlar. Bunun da bir anlamı yok açıkçası.
Turizm Bakanlığı'nın 5.000 taahhüdü vardı. O gerçekleşmedi en azından sanıyorum. Yani
Evet, o
o kadar da
gerçekleşmedi.
abartı olur diye düşündüler galiba. Açıklamaları 5.000
Evet, maalesef.
seviyesine
Evet, öyle oldu.
indirmediler. Evet, bitirelim istersen. Programımızın
Yavaş
süresini
yavaş.
biraz evet uzattık. Sevgili seyircilerimiz, bir ayaküstü programında da sizinle birlikte olduk. Yine Sedat Peker gündeme damgasını vurdu. Bugün pek çok programda Sedat Peker konuşulacak. Biz de Ayaküstü programında Sedat Peker'in 5. bölümünü artık arkası yarına dönen açıklamaları içerisindeki
Birinci sezon 5. bölüm diye.
birinci sezon 5. bölüm açıklamalarını analiz etmeye çalıştık. Onun satır aralarını okumaya çalıştık. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Önümüzdeki hafta Yavuz Altun'la birlikte yine Ayaküstü programında birlikte olmak dileğiyle. Bu arada başlangıçta söylemem gerekiyordu. Şimdi içerideki yapımcı arkadaşlardan fırça yemesek iyidir. Programımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim
Yorum yapmayı.
butonlarını açmayı lütfen unutmayın. Elbette ki yorumlarınızla bizi yönlendirin. Hepinize iyi haftalar diliyoruz.
İyi haftalar.